Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع وذلك الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları, Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Behmen 1400 Hicri Kameri, 8 Recep 1443 ve miladi 10 Şubat 2022 Cuma. Ayrıca İslam İnkılabı'nın 43. zaferliği dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinizi kutluyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları, Şafak'ta 10 Gün ve Nur'a Giden Yol isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Haminey.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün İran çapında Yevmullah günü 22 Behmen yürüyüşü düzenlenecek. Dün akşam İslami İran'da tekbir sesleri yankılandı. İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumları affetti. Avrupa Troikası İran ile görüşmeleri yararlı niteledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Filistin konusundaki siyasetlerinin değişmeyeceğini belirtti. Ve Suudi Koalisyon Sivil Merkezleri geniş çaplı saldırı tehdidini bulundu. Şimdi haberler.
İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi yayınladığı bildiride, Büyük İran halkını Yevmullah günü 22 Behmen yürüyüşüne davet etti. İslami Tebligat Koordinasyonu Konseyi bu bağlamda yayınladığı bildiride 22 Behmen törenlerinin ülke çapında 1500'ü aşkın kent ve 30 binden fazla köyde eş zamanlı olarak 22 Behmen Cuma günü tüm sağlık protokollerine ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenleneceğini duyurdu. 22 Behmen törenleri bu yıl motosiklet ve ailece kullanılan arabalarla sabah 9.30'da ve önceden belirlenen 12 istikamette Büyük Azade Meydanı'na doğru gerçekleşecektir. İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi 22 Behmen'i kutlarken büyük ve bilinçli İslami İran halkını ve tüm gruplar, partiler ve İslam İnkılabı ülkelerine sadık olan teşekkürleri bir kez daha şanlı, inkılapçı ve basiretli şekilde Yevmullah günü 22 Behmen sahnesine katılarak sahip oldukları vahdetin azameti ve ulusal dayanışma, izzet ve büyüklüğünü sergilemeleri, İmam Hümeyni ülküleri, değerli şehitleri ve İslam İnkılabı rehberiyle biatlerine tazelemeye davet etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı halkı 22 Behmen yürüyüş törenlerine davet etti. İran'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i 22 Behmen tarihini kutlamak gerektiğine işaretle halkın sağlık kurallarına uyarak belirlenen programa göre yürüyüşe katılarak İslam inkılabının azamet ve büyüklüğünü herkese göstermelerini istedi. Reisi 22 Behmen 1400'de o günlerin şehitlerini ve İslam inkılabı şehitlerini rahmetle anıyor ve 22 Behmen 1357 yılını anıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında şöyle dedi. 22 Behmen 1400'ü kutluyoruz. Bugün şartlarımızın ne olduğunu, inkılap cephesinin hangi özellikleri olduğunu ve İslam inkılabına karşı duran ve düşman olan ve düşmanlıklarında her zaman ısrar edenlerin cephesini, onların nerede olduklarını ve özelliklerinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı rehberinin sınırlar ve çizgileri bilmek gerektiğini vurguladığını, bazen seçkinler için marifeti arttırmak ve basiret ve cihadın açıklanmasının altını çizdiğini sözlerine ekledi.
İslam İnkılabı'nın 43. Zaferiye Dönümü gecesinde İslam İran'ın dört bir yanında eş zamanlı olarak tekbir sesleri yankılandı. İran İslam İnkılabı'nın şanlı zaferi 43. yıl dönümü gecesinde dün akşam saat 21'de milyonlarca vatandaş evlerin terasları ve çatılarında, camilerde ve caddelerde yüksek sesle tekbir getirdiler. Dün akşam ayrıca 22 Behmen Zaferiye Dönümü havai fişekler gösterisiyle de kutlandı. İran İslam İnkılabı 22 Behmen 1357 yıl miladi olarak da 11 Şubat 1979 tarihinde İmam Hümeyni'nin liderliğinde zafere kavuştu. Bugün Cuma, 11 Şubat 1400 İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıl dönümüdür. İslam İran'da bugün milyonlarca vatandaş muazzam yürüyüşlerle İslam İnkılabı'nın idealleri ve İslam İnkılabı rehberiyle biat tazeliyorlar.
İslam İnkılabı rehberi İslam İnkılabı'nın muazzam zafer yıl dönümü münasebetiyle bazı mahkumların affı veya cezaların affedilmesini onay verdi. İslam İnkılabı rehberi bilgilendirme ofisinin bildirdiğine göre İslam İnkılabı'nın şanlı zafer yıl dönümü nedeniyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi kamu ve inkılap, Silahlı Kuvvetler Yardım Teşkilatı ve devlet mahkemelerce suçlu bulunan 3388 mahkumun affına veya cezaların hafifletilmesini onayladı. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejre'yi İslam İnkılabı'nın şanlı zaferi yıl dönümü nedeniyle İslam İnkılabı rehberine yazdığı mektupta uygun şartlara haiz olan 3388 tutuklunun affı talebinde bulundu. Yapılan öneri anayasanın 110. maddesi 11. bendi uyarınca Ayetullah Hamine tarafından onaylandı.
İran İslam İnkılabı'nın 43. yıl dönümünden dolayı onlarca ülkenin Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'a tebrik mesajları gönderdi. İran Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada Türkiye, Rusya, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aursko, Pakistan Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Estonya, Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Kırgızistan ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları ayrı ayrı mesajlarda Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'a gönderdikleri mesajlarda İslam İnkılabı Zaferiye Dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Günü'nü kutladılar. Bu arada Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Cumhurbaşkanı Reisi'ye gönderdikleri mesajlarda devrimin yıl dönümünü kutladılar. Dışişleri Bakanı ülkeleriyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki dostlarına ve yakın ilişkilere değinerek İslam İnkılabı'nın zaferinin 43. yıl dönümünde başta ve yeni yapıcı boyutlar olmak üzere tüm boyutlarda ikili ilişkilerin daha da gelişmesini ve uluslararası arenada karşılıklı işbirliğinin güçlenmesini umut ettiler.
Yemen Siyasi Yüksek Konseyi üyesi yaptığı açıklamada İran'ın İslam İnkılabı zaferi ardından ve 40 yılın ardından bölgesel ve eksen bir güce dönüştüğünü belirtti. Sebe Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Siyasi Yüksek Konseyi üyelerinden Sultan El Sami'i dün Sana'da İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü İslam İnkılabı rehberi ve İran halkına tebrik ederek İran'ın mezhepler arasında bir fark tanımadığını ve dünyanın mustazafları ve özgürleri özellikle de mazlum Filistin halkının yanında durduğunu söyledi. Sami'i Yemen halkının tüm boyutlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin özgüven ve kendine yeterlilik tutumunu izlediğine işaretle Yemen halkının 7 yıl boyunca saldırgan Amerikan, Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri güçleriyle mücadele ettiğini ve bu güçlerin halk tarafından alaya alınmasına sebep olduğunu belirtti.
Britanya baş müzakereci yaptığı açıklamada Avrupa Trokyası'nın İran baş müzakerecisiyle dün akşam yaptığı nispeten uzun görüşmesinin yararlı ve yapıcı olarak değerlendirdi. İran'ın bildiğine göre Viyana'da devam eden yaptırımları kaldırma görüşmelerinde Britanya heyetinin başkanı paylaştığı bir tweet mesajında Ali Bakır İken'i, Avrupa Trokyası ve Enric Mora ile Perşembe akşamı yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler 8. tür müzakerelerin 33. gününde delegasyon başkanları ve uzmanlar düzeyinde toplantılara devam etti. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakır İken'i Perşembe günü Rusya'nın baş müzakerecisi ve Avrupa Birliği Elçisi ile ayrı görüşmeler yaptı. Birkaç saat önce Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin kritik bir aşamaya geldi ve Beyaz Saray'ın siyasi kararları üzerinde nihai bir anlaşmaya varılmasıyla düğümlendiği bir dönemde 4+1 ve Amerikan temsilcileri ile bir araya geldi. Rusya'nın baş müzakerecisi Mikhail Ulyanov, Twitter'de Berjan katılımcıları İran hariç ve Amerika'nın müzakerelerin son aşaması gibi görünen Viyana müzakerelerinin mevcut durumunu görüşmek üzere bir araya geldiklerini tweetledi.
İran İslam Cumhuriyeti Hudut Komutanı'nın Türkiye ziyareti sırasında İran ile Türkiye arasında güvenlik ve sınır işbirliğini geliştirmenin yolları incelenerek ortak sınırlarının %100 kontrolüne karar verildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Hudut Komutanı Ahmet Ali Guderzi, 3 günlük Ankara ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye'nin güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Komutan Guderzi, Türk yetkilileriyle yoğun görüşmeleri ardından muhabirimize yaptığı açıklamada, iki ülkenin sınır işbirliğini olumlu değerlendirirken, son yıllarda iki ülke sınır güçleri arasında insan ticaretinin önlenmesi ve terör gruplarının imha edilmesi alanında sürekli iletişim önemli ilerlemeler kaydetmiştir, dedi. Komutan Guderzi ayrıca ülkemizin sınır üsleri dağlık, geçilmez ve karla kaplı koşullarda bile iki ülkenin sınır üslerini boşaltmadan sınır güvenliklerini yoğun şekilde sürdürüyorlar. Bu faaliyetin yöntemi Türkiye sınır muhafızlarında tavsiye edilmiştir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti çoğu dağlık olan 566 kilometrelik ortak kara sınırına sahipler. Özellikle kış aylarında sınır kontrolü iki ülkenin sınır muhafızlarının tam işbirliğini gerektiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Profesör Doktor Sarkan Topaloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, başkanın son iki gün yaptığı PCR testlerinin sonuçları negatif çıktı. Buna göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında, hatta bugün bile her zamanki rutinine devam edecek, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımlarında, Allah'a hamdolsun son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan hanımefendiyle hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum ifadelerine kullandı. Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 450.044 test yapıldı. 98.602 yeni vaka tespit edildi ve COVID-19 hastalığı nedeniyle 264 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesinin Ankara'nın Filistin halkı konusundaki siyasetlerinin değiştiği anlamına gelmediğini söyledi. Mevcut kanıtlar Türkiye ve korsan rejim ilişkilerine hiçbir zaman gerçek gerginlik yaşanmadığını gösterirken, Türkiye liderlerinin hiçbir zaman Siyonist rejim ile uzlaşma trenine binmek için zaten hiçbir zaman inmediğini gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada korsan rejim başkanı İshak Herzog'u Mart ayı ortalarında Türkiye'ye gideceğini söylemişti. Türkiye basının bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında dış politika gündemine dair değerlendirmesinde İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek demek Filistin davasındaki temel tutumumuzdan vazgeçmek anlamına gelmez. Daha önce söylediğim gibi Filistin davası uğruna ilişkileri normalleştirmeyiz dedi.
Korsan rejimi İsrail casusluk servisi Mossad ile bağlantılı oldukları ve İsrail rejimi için önem arz eden bilgi ve belgelere sızdıkları iddiası ile MİT operasyonu ile yakalanarak casusluk suçundan 16 sanığın yargılandığı davada sanıkların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerine devamına karar verildi. Türkiye basınına bildiğine göre tüm sanıkların devletin gizli kalması gereken bilgilerine siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. Türkiye'de eş zamanlı olarak 4 ilde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan sanıklar suçlarına itiraf etmişlerdi. Mossad casusluk servisi için çalışan şebeke yaklaşık bir yıl boyunca takibi alınarak izlenmişti. Siyonist casus şebekesi Türkiye'deki Siyonist karşıtı aktivistler hakkında bilgi toplarken ülkede yaşayan Filistinlileri izliyor. Söz konusu casuslar MİT tarafından bir yıl boyunca gizli takibin ardından Ekim ayı sonlarında 4 ilde tutuklandırarak suçlarını itiraf ettiler.
Savaş Esirleri ve Özgürlükler Örgütü Sözcüsü ve Filistinli Mahkumları Araştırma Merkezi Başkanı, Siyonist hapishanelerindeki durumun çok gergin olduğunu vurguladı. Sputnik'in bildirdiğine göre Hasan Abdurabe dün yaptığı açıklamada, Siyonist rejim yetkilileri Filistinli esirleri sindirme girişimlerine son vermemeleri halinde rejim hapishanelerindeki durumun çok gergin ve patlamak üzere olacağını söyledi. Abdurabe ayrıca Siyonistlerin Filistinli esirlere yönelik ayrımcı eylemlerini eleştirerek bu eylemlerin Siyonistlerin El Asir hareketinin eylemlerini etkisiz hale getirme ve Filistinli esirleri sindirme niyetinde olduklarını açıkça gösterdiğini vurguladı.
Irak Fetih Hareketi milletvekili son zamanlarda birçok gelişmiş Amerikan silahının Irak'taki terör örgütü IŞİD'in eline geçtiğini duyurdu. El Malume haber sitesinin bildiğine göre Irak Meclisi'nde Fetih Koalisyonu liderlerinden olan Uday Ehidran, dün Amerikan terörist askerlerinin ülkenin doğusunda Diyale ilindeki şüpheli hareketlilikleri hakkında uyarıda bulundu. Hidran geçtiğimiz birkaç ay içinde Amerika'nın Diyale ilindeki terör örgütü IŞİD'e askeri desteğinin arttığını, bu konunun IŞİD unsurlarının Hamrin, Al-Havri veya diğer alanlardaki sığınaklarında açıkça görüldüğünü belirtti.
Saldırgan Suudi Koalisyon Yemen'in başkenti San'a'da sivil merkezlere yakın zamanda geniş çaplı saldırı tehdidinde bulundu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suudi Saldırgan Koalisyonu sözcüsü Türkiye El-Maliki, Yemen'in başkenti San'a'da sivil merkezlere gelecek saldırılarını haklı çıkartmak için Sana sakinlerinden kendilerince askeri amaçla kullanılan sivil bölgeleri 72 saat içinde boşaltmalarını istedi.
Amerikan Başkanı Joe Biden haftalarca Rusya'yı olası bir Ukrayna işgaliyle suçlamanın adında yerel saatle perşembe akşamı vatandaşların Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin hava kuvvetleri personeliyle görüşmesinde yaptığı vurgular konusunda. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, düşman cephesinin İran'a karşı kombine ve topyekün saldırılarına değinerek ekonomi, siyaset, güvenlik, medya ve diplomasi alanındaki saldırganlıklara vurgu yaparak, bu topyekün ve toplu saldırılara karşı her zaman savunmada kalmalıyız diye konuştular. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, salı günü İran Ordusu Hava Kuvvetleri personelinin İmam Hümeyni ile yaptığı biat yıl dönümünde Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliklerinin personeli ve komutanları ile yaptığı görüşmede sözlerini şu şekilde aydınlattı. Biz de medya, güvenlik ve ekonomik dahil farklı alanlarda ileriye doğru hücumaya geçmeliyiz. Bu alanda düşünürlerimiz, özellikle yetkililerimiz çaba göstermeliler. İslam Cumhuriyeti'nin bilim, tıp, akademik çalışmalar, yeni teknolojiler, savunma ve askeri gibi çeşitli alanlarda ilerlemesiyle birlikte İslami İran'la olan düşmanlıkları daha fazla şiddetlendi ve yeni boyutlar kazandı. Son 43 yılda İslam Cumhuriyeti düşmanları karşı karşıya gelme ve düşmanlık yapma yöntemlerini giderek arttırmışlar ve bir zamanlar düşmanın araçları sadece savaş ve ekonomik yaptırımlar olsa da şimdi bu düşmanlık müşterek ve çok katmanlı bir boyuta ulaşmış durumdadır. İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir şekilde ilerlemesini bu düşmanlık araçları sayesinde engellemek istiyorlar. İran düşmanları İslam Cumhuriyeti'nin temellerini zayıflatmak için topyekün saldırı ve saldırganlık, ayrıca eş zamanlı olarak İran İslam Cumhuriyeti gerçeklerini ve başarılarını tersine anlatmak gibi yeni yöntemlerle amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Ama İslam İnkılabı rehberinin de vurguladığı gibi İslam Cumhuriyeti son 43 yılda güçlü bir şekilde ilerlemiş ve günden güne güçlenmiş ve düşmanlar gelecekte de kaybetmeye devam edeceklerdir.
İran İslam Cumhuriyeti'nde son 43 yılda yerli bilgi birikimine ve genç İranlı bilim adamlarının yaratıcı düşüncelerine dayanan pek çok çalışma yapıldı. Orduya, yeni teknolojilere, tıbba ve bilimsel gelişmelere kısa bir bakış İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemesini açıkça gösterir. Başta havacılık alanında olmak üzere her türlü gelişmiş askeri teçhizatın tasarımı ve üretimi, her türlü modern ve yerli hava teçhizatına sahip olunma sayesinde İran İslam Cumhuriyeti ordusunun hava savunması gücünün zirvesine ulaşmıştır. Bugün İran ordusunun hava savunması devrimin zaferinden öncekinin aksine dışa bağımlı değildir ve İran'a güvenilir ve sağlam bir güvenlik kaynağı sağlamıştır. İslam Cumhuriyeti'nin gelişiminin tüm bölümlerinin yerleştirilmesi, İran'ın artan gücünün ve İslam devriminin güvenilir güvenliğin kök salmasının ana nedenlerinden biridir. Nijerya Üniversitesi'nde profesör olan Ahmet Issa Harun'a İran Press'e verdiği röportajda İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarının büyük olduğunu ve okur yazarlık ve eğitim seviyesinin %90'ın üzerinde olduğunu, aynı zamanda bilim ve bilimin gelişmesiyle ilgili de büyük başarıların elde edildiğini, İran'ın teknoloji alanındaki gelişmelerinin de çok övgüye değer olduğunu vurguladı. İslam Cumhuriyeti'nin artan ilerlemesiyle eş zamanlı olarak düşmanlar bu gelişmelere karşı yeni araçlar kullanıyor. Düşmanın bileşik saldırısı İran'ın zamanında savunma eylemiyle sona ermemiş olması da çeşitli alanlardaki yeteneklerini göz önünde alındığında İran sadece savunma konumunda değil düşmanla çatışma seviyesini eşitleme yeteneğini de gözler önüne sermelidir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'ın uzay uydu alanındaki büyük adımlar ile ilgili. Geçen haftalarda İran'daki uzay teknolojileri günü münasebetiyle yayınlanan haberlerde hava kuvvetlerine ait Boeing 747 uçağı fırlatma aracının değiştirileceği belirtildi. Çoğunluğu uydurulan yapımın fırlatılmasını ve kullanımını içeren ve yaklaşık 64 yıllık geçmişe dayanan uzay endüstrisi her zaman yeni teknolojilerin büyümesinin temel taşı olmuştur. Bunun bir nedeni gereken daha yüksek performansı elde etmek, diğeri ise uydu fırlatmanın yüksek maliyetidir. Hafif ve küçük uydularının geliştirilmesi ve fırlatma işlemi için çeşitli yöntemlerin kullanılması, uzaya fırlatma alanındaki yenilikçi alanlar arasındadır. Bu yöntemlerden biri uçaktan fırlatılan bir uydu taşıyıcı roketi kullanarak yükün yörüngeye çıkarmasını sağlamaktır. Geçen haftalarda İran'daki Uzay Teknolojileri Günü münasebetiyle yayınlanan haberlerde ülkenin uzay sektörünün İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing 747 uçağını fırlatma aracına değiştirmeye ilgi gösterdiği belirtildi. Bazı kaynaklar Ordu Hava Kuvvetleri ile Ulusal Uzay Ajansı'na bağlı Uzay Araştırmaları Enstitüsü arasında imzalanan mütabakatın bu konu ile alakalı olduğunu yorumladı. Yeni yöntem, havacılık sektörü ve uzay alanında iyi bir bilgi birikimine sahip olan İran'ın uydu fırlatma işlemlerinde kullanılabilir. Virgin Orbit şirketi söz konusu yöntemlerle ilgili iki araç geliştirdi. Küçük uydular yörüngeye gönderecek olan Lancaster 1 roketi ve Lancaster 1 için rampa görevi görecek olan Cosmic Girl isimli 747-400 numaralı uçak. Cosmic Girl, Lancaster 1'ı kanadı altında 10 kilometre yüksekliğe kadar taşıyabilmek üzere tasarlandı. Roket tam olarak bu yükseklikten bırakılacak ve tek ana motoru ateşlenip uzaya fırlatılacaktır. Sonrasında roket ayrılacak, ikinci bir motor ateşlenecek, aracı yörüngeye doğru itecektir. Bu uzay şirketi yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ardından Kasım 2018 test aşamalarına girdi.
Virgin Orbit'in Cosmic Girl isimli uçağı, Kanada'daki 21 metrelik rokette ilk uçuşunu yaptı. Uçuş sırasında uçak ve roketin son derece uyumlu olduğu gözlendi. Alçak dünya yörüngesine uydu göndermenin daha hızlı ve az maliyette yolunu arayan Virgin Orbit'e ait uçak, Kanada'na yerleştirilen roketle birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cosmic Girl adı verilen Boeing 747-400 tipi uçak, Kanada'na yerleştirilen 21 metre uzunluğundaki roketle birlikte havalandı. Şimdiye kadar Launcher One üzerinden NASA uydulara dahil olmak üzere pek çok uydu da gönderildi. 21-30 metre uzunluğunda ve 25.8 ton ağırlığa sahip Launcher One roketin bu özelliği İran yapımı Safir uydu taşıyıcısına çok yakın. Launcher One, dünyanın alçak yörüngesine 330 kiloya kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir. Launcher One roketi ayrıca 230 kilometre yüksekliğindeki bir yörüngeye 500 kilogram yük kaldırabilir. İran'ın Safir 1 uydusu 250 kilometre yüksekliğindeki bir yörüngeye 50 ila 60 kilogram yük taşıyabilir. Bu da en iyi durumda Launcher One'ın 8'de 1'idir. Her bir Launcher One lansmanının maliyetinin 10 ila 12 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor ve maksimum taşınabilir yük ağırlığı varsayıldığında kilogram başına maliyet rakamı 20 bin ila 24 bin dolar tutuyor. Bu hafif fırlatıcılarla alçak yörüngeye uydu fırlatmak için de makul bir rakam olarak kabul edilir. Dünyaya kıyasla İran'daki düşük maliyetli katarlığında ülkede uydu fırlatmak için bu yöntemi kullanmak oldukça ekonomik olacaktır. Ayrıca bu tür bir görev için gerekli olan fırlatma aracı sahadaki mevcut platformlarından çok az zaman ve maliyetle geliştirilebilir ve bu da maliyetleri de azaltacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 22 Behmen 1400 Hicri Kameri 9 Recep 1443 ve miladi 11 Şubat 2022 Cuma. ...43 yıl önce bugün Hicri Şamsi 22 Behmen 1357 yılında İran kendi tarihinin en hassas ve kritik dönemlerinden birini yaşadı. Bugün de Allahu Ekber feryatları arasında rahmetli İmam Hümeyni'nin dahiyane liderliği ve Müslüman İran halkının fedakarlıkları, sonucu karanlık saltana dönemi son bularak İslam İnkılabı uzun mücadele sonrasında zafere ulaştı. Bugün de genciyle yaşlısıyla, kadını ile erkeği ile tüm İran halkı mücadele sahnesinde varlık göstererek kendi irade ve direnişi sonucu müstekbir güçler tarafından yoğun destek gören, tepeden tırnağa silahla donatılan şah rejimine devirmeyi başardılar. Halk cadde ve sokaklara dökülüp silahlı şah güçleri karşısında siperler oluşturarak amansız bir mücadeleye başladı. Başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın tüm şehirlerinde şiddetli çatışmalar baş gösterdi. Öteki şehirlerden güvenlik güçlerinin Tahran kıyamını bastırmak için yola çıktığı haberinin yayılması ardından tüm yollar halk tarafından kesilmiş ve silahlı gençlerin Tahran'ı hareketine engel olunmuştur. Bu arada Pehlevi rejiminin önemli mevzilerinden radyo televizyon kurumu inkılapçı halk tarafından ele geçirildi ve radyo spikeri İslam inkılabının zaferi kavuşunu ve despot şah rejiminin de ebediyen çöktüğü haberini verdi. Bu haber gerçekte 2500 yıllık saltanat düzeninin yıkıldığını ve İmam Hümeyni liderliğindeki İslam İnkılabı'nın zafere ulaştığını müjdeliyordu. İslam İnkılabı'nın İran'da zaferiye dönümü tüm dünya Müslümanları ve hürriyet severlere kutlu olsun. ...193 yıl önce bugün Hicri Şamsi 22 Behmen 1207'de Rus tezarlığın İran'daki büyükelçisi Garbiyadov öldü. İran'ın Ruslarla savaşın ikinci döneminde yenilmesi ardından Türkmençay Anlaşması imzalandı ki Gülistan Anlaşması gibi bu anlaşmada İran'ın zararına idi. Bir süre sonra Garbiyadov Rusya'nın büyükelçisi olarak anlaşma maddelerinden uygulanmasını incelemek için İran'a geldi. Baskı ve şiddet yöntemiyle adı geçen anlaşmayı İran halkına zorla kabullendirmeye çalıştı. ...135 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Recep 1308 tarihinde böyle bir günde İslam dünyasının büyük Şia alimi Ayetullah Muhammed Hasan Ali Yasin Hakk'a yürüdü. Ayetullah Şeyh Muhammed Hasan Ali Yasin Kameri 1220 yılında Kazemen kentinde dünya geldi ve ilk eğitimini burada tamamladıktan sonra bir süre İran'a geldi ve ardından Kerbela kentine giderek burada büyük alimlerden ders aldı. Ayetullah Ali Yasin 88 yaşına geldiğinde hayata gözlerini yumdu ve Necef kentinde aile mezarlığında toprağa verildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Bu Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Azalları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Şafak.
Yastık altındaki 5000 ton altın için harekete geçildi.
Cumhuriyet.
Tepki gören AKP geri adım atıyor.
Karar.
Babacan, devlet hukuksuzlukla yönetiliyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Barış Dostlar, 9 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yüksek elektrik faturaları neyi gösterdi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yurttaşların işsizliği, yoksulluğa, pahalılığa tepkisi yüksek elektrik faturaları ile zirveye ulaştı. Bir yandan elektriği kesildiği için mumda oturan yurttaşların fotoğrafları var gazetelerde, diğer yandan faturasını yakan yurttaşların öfkesi. Bu nedenle enerji sorunu tüm yönleriyle bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Enerjinin kaynağı, tedarikçisi, çeşitliliği, fiyatı, dağıtımı, maliyeti, çevresel etkisi, güvenliği, planlaması, stratejisi üzerine çok yazı yazdık. Daha da yazacağız. Çünkü enerji hem stratejik bir sektör hem de kamu önceliği ve planlaması gerektiriyor. Dahası Türkiye hem doğal gaz ve petrolde dışa bağımlı olduğu hem de çevresindeki gelişmelerden hızla etkilendiği bir enerji faturasıyla birlikte enerji arz güvenliği de ülkemizi fazlasıyla etkiliyor. Enerji sektörü dış etkilere çok açık bir sektör. Sadece politik, diplomatik gerilimler, çatışmalar, savaşlar değil, ekonomik buhranlar, salgın hastalıklar da vuruyor bu sektörü. Örneğin 2020'de dünyada enerji yatırımlarında %20 düşüş yaşandı. 400 milyar dolarlık bir düşüştü bu. En büyük darbeyi de petrol yedi. Amerika'da kaya gazı sektörü de çok etkilendi bundan. Ciddi istihdam kayıpları oldu. Türkiye'nin yerli kaynaklara, yenilenebilir kaynaklara gerekli önemi vermemesi, doğalgaz depolama tesisi kurmakta çok gecikmesi, Cumhuriyet'in birikimi olan kamuculuktan vazgeçip vahşi kapitalizme yönelmesi, özelleştirmeyi öncelemesi aklımıza ilk gelen yanlıştır. Bu yanlışların listesi de çok uzun elbette. Enerji maliyeti ve tedariki dünya ekonomisinin gidişatıyla da ilgili. Toparlanma olacak mı, olmayacak mı, olacaksa nasıl, ne zaman olacak? Bu belirsizlik nasıl sonuçlar doğuracak? Küresel salgın, hastalık ne yönde seyredecek? Şiddeti artacak mı, azalacak mı? Bu sorulara verilecek yanıtlar enerjinin üretimi ve fiyatı üzerinde doğrudan etkili oluyor. Ayrıca dünyada gücün batıdan doğuya, Atlantik'ten Avrasya'ya, Asya Pasifik'e kayması da enerji sektöründe önemli sonuçlar doğuruyor. Örneğin Asya ve Orta Doğu'daki güçlü enerji şirketlerinin batılı zayıf enerji şirketlerini alabileceği konuşuluyor. Salgın hastalık nedeniyle aksayan tedarik zincirlerinin, gerileyen turizm, havacılık sektörünün vurulduğu, bunun da petrole olan talebi düşürdüğü biliniyor. Havacılık sektörünün petrol talebinin petrole olan genel talebin %7'sini oluşturduğu da unutulmamalı. Tüm bunların yanında petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, sert düşüşler, en önemli gelir kaynağı enerji ihracatı olan ülkeleri de hırpalıyor. Sadece ekonomik değil, siyasal ve toplumsal sorunları da tetikliyor bu ülkelerde. Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya dek örnekleri çok. Kısacası Türkiye, enerji politikalarında ulusal, toplumsal, kamusal öncelikleri gözetmedikçe enerji sorunu çözmek olası görünmüyor.
Yusuf Ziya Cömert 9 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu aday olur mu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millet İttifakı'nın önünde çözülmeyi bekleyen bir sorun da kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı. Konuşurken bu sorunu günü geldiğinde kolayca çözeceklerini söylüyorlar. Göstereceğimiz aday Cumhurbaşkanı seçilecek diyorlar. O kadar kolay değil. Dışarı çok yansımıyor ama muhtemelen her birinin gönlünde kendilerine yakın bir aslan yatıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Anketler vasıtasıyla isimleri öne çıkan ya da çıkarılan muhtemel adaylar var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu adaylardan biri. Fazla politik mesaj vermemeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı telaffuz ediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'u ve Ankara'yı mevcut başkanları aday göstererek AK Parti'ye teslim etmeyeceklerin altını çize çize söylemesi, bazen bir gerçeğin telaffuz edilmesi, bazen de bu başkanlara hele şimdi başınızı fazla çıkarmayın önünüzdeki işe bakın mesajı olarak yorumlanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı aday olmayacağını ilan etmişti. Siyasette şartların değişmesiyle kararların değişmesi görülmemiş bir şey değil. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun aday olmaktan çok doğru adayı belirlemekte etkili olmaya öncelik verdiği düşünülebilir. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık tecrübesi Kılıçdaroğlu'nun aday tariflerine uyuyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan da hem tecrübesi hem de sert bir politik profil çizmemesi sebebiyle üzerinde durulması mümkün bir isim. Anketlerde umdukları oy seviyesine ulaşmamış görünümleri bu siyasetçileri sınırlıyor olabiliyor. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın adaylık iddiası ortak aday üzerinde uzlaşmaması seçeneğiyle bağlantılı. Millet İttifakı'nın mevcut ve potansiyel bileşenlerinin hepsini andık. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Hemen cevap vereyim, olabilir. İlk olarak meclisteki aday ol sataşmalarına aday olmayacağımı kim söyledi diye mukabele ederek çok bariz olmayan bir sinyal verdi. Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğini anlatırken sık sık dostlarımızla beraber vurgusu yapıyordu. Yine yapıyor ama eskisi kadar sık değil. Eskisinden daha sık birinci tekil şahıs kullanmaya başladı. Çözeceğim. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğini göstermez. Ama kendi adaylığını bir seçenek olarak hatıra getirmekte sakınca görmediği anlamına gelir. Böyle bir şeyi hak ettiğini de düşünebilir. Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde başarılı olmasını sağlayan Türkiye ortalamasına yakın aday politikalarının telifi Kılıçdaroğlu'na yazılsa fazla itiraz eden olmaz. Helalleşme söylemi de CHP'yi veya bir siyasi figür olarak Kılıçdaroğlu'nu ortanın solundan ortaya doğru yaklaştıran bir hamle sayılır.
Tahran Radyosu.
İsfenden Korkmaz 9 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde fiyat anarşisini başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ananas ithal ediliyor. Geçen sene 2020 Şubat başında dolar kuru 7.14 idi. Bu sene 13.65 oldu. Yani dolar kuru bir yılda %191 oranında arttı. Geçen sene Şubat başında tek bir ananasın fiyatı 14 liraydı. Bu sene aynı tek ananasın fiyatı 39 lira oldu. %271 oranında arttı. Bilinen bir pastaneye sordum. 3 ay önce 98 lira olan baklava kilo fiyatı şimdi 146 lira olmuş. Baklava fiyatı 3 ayda %149 artmış. Baklavayı ithal etmiyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu fiyat artışları iktisat mantığı içinde izah edilemez. Demek ki hükümet ve toplum panik içindedir. Hükümet fahiş fiyat artışı karşısında ne yapacağını bilemiyor. Üretici ve satıcı da fiyatlar daha da artacak ve bu nedenle malımı aynı fiyatla yerine koyamam diye panik içinde fiyatları arttırıyorlar. Hükümetin panik içinde olduğu çok açıktır çünkü sorunu biliyoruz diyor ve fakat istikrar önlemleri almıyor veya alamıyor. Önlem almasını zorlaştıran uygulamaları var. Söz gelimi elektrik dağıtım şirketlerine bakarsanız 4 bölgeye tartışmalı Cengiz Holding'e ait. Navlun fiyatlarını düşüremez. Çünkü köprüler, geçitler, yollar dolar talep garantili olarak bilinen şirketlere verilmiş. Bütün bu nedenler hükümetin ekonomi yönetemediği algısı yaratıyor. Hükümete olan güven de düşüyor. Fiyat anarşisi artıyor. Çok net anlaşılıyor ki eksi reel faiz oranı büyüdükçe kurlar da artıyor. Üretimde girdi oranı yüksek olduğu için ve piyasada panik olduğu için kur artışları enflasyonu da daha yüksek oranda arttırıyor. Eğer Merkez Bankası enflasyona rağmen faizleri inatla bu kadar düşürmeseydi, Türkiye faiz kur enflasyon çıkmazına girmezdi. O zaman da akla hükümet ekonomiye bu kadar maliyeti kurlarda spekülatif artış yaratmak için mi getirdi sorusu geliyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsur'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsur'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsur'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak anılan gönderen yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın 11. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hicri Şems'i 14. yüzyılında dünyanın siyaset alemi büyük bir değişime şahit oldu. İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşma ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının kurulması ve bugün İran bu büyük nimetten yararlanıyor. İran İslam Cumhuriyeti nizamının büyük kurucusu İmam Hümeyni bu nimeti Yüce Allah tarafından İran milletine verilen ilahi muhibet olarak adlandırdı ve şimdi bu hadisenin üzerinden geçen 40 yılı aşkın sürenin ardından büyüklüğü ve azameti konuşuluyor.
İran İslam İnkılabı 1979 yılında uluslararası ilişkilere iki kutuplu bir düzen hakim olduğu bir sırada zafere ulaştı. Amerika elebaşlığında Avrupa ülkelerinin de yer aldığı Batı bloku ve eski Sovyetler Birliği elebaşlığındaki Doğu bloku o günlerde dünyanın iki büyük kutbuydu. Batı bloku kapitalist ideolojinin üzerine kurulan ve Avrupa'da Rönesans'tan sonraki gelişmelerin ürünü olan bir bloktu. Bu blok en büyük düşmanını Rusya'da 1917 devriminden sonra kurulan Sovyetler Birliği'nin sosyalist rejimi biliyordu. Bu iki süper gücün dünya üzerindeki sultası ve nüfuzu hiçbir siyasi gelişme bu ikilinin iradesi ve nüfuzu dışında gerçekleşemeyecek kadar fazlaydı. Ve bu yüzden hiç kimse dini büyük bir hareketin gerçekleştirebileceğinin aklın ucundan bile geçiremiyordu.
Ancak çağdaş tarihte büyük bir hadise gerçekleşti ve İran İslam İnkılabı zafere kavuşunca 20. yüzyılın 80'li yılları Doğu ve Batı bloklarının iradesi dışında bir gelişmeye şahit oldu. O günlerde herkes İslam İnkılabı sadece İran'da saltanat rejimini devirdiğini zannediyordu. Ancak bugün bu inkılabın kapsam alanı çok daha geniş olduğu anlaşılıyor. Nitekim şimdi İran milletinin şanlı direnişi ve inkılabının ilke ve esaslarının asaleti sayesinde sultan düzeni ve küresel istikbar İslam dünyasından çekilmeye ve Siyonist rejim İsrail'in temellerinin çöküş sesi duyulmaya başladı.
İran İslam İnkılabı'nın en önemli özelliği Doğu ve Batı bloklarının dışında çerçeveleri kıran muazzam ideolojik ve kültürel dayanığıydı. İslam İnkılabı din ve dünyayı bir arada gündeme getirdi ve yeni bir dönemin başladığını ilan etti. Bu inkılap din ve mezhepten kaynaklanmış, bir din adamının önderliğinde ve halkın destekleriyle zafere kavuşmuştu. İslam İnkılabı Kur'an-ı Kerim öğretilerinden hareketle varlık aleminin tek maliki ve yaratanının Allah olduğuna inanıyor ve bu yüzden Allah'tan başkasının önünde eğilmeyi reddediyor.
Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hükümet şekli, izzet ve iktidarı İslam ülkelerinin hakimiyetinin dışında kalan dış dünya ile ilişki biçimi, halkın ve toplumun hakları gibi talimi, velayet-i fakih ilkesine göre İslami toplumu ve İslam inkılabının ülkelerine savunan inkılap önderine yol gösteren talimdi. Şimdi ise İran milleti İslam inkılabının zaferi üzerinden geçen 40 küsur yılda birçok kez bağımsızlık, zulümle mücadele ve adalet uyuruna canı pahasına direndiğini ispat etmiştir. Bu yıllarda İran milleti zorluklara karşı boyun eğmeden olayların karşısında daha da güçlü hale gelmiştir. Şehit General Kasım Süleymani İran milletinin bu özelliğini çok güzel bir tabirle şöyle anlatıyor. Zirveye ulaşmak için önderin rolü önemlidir. Ancak ondan daha önemlisi onların eşlik etmesi olmadan zirveye varmanın mümkün olmadığı izleyicileridir.
Kuşkusuz halkın bu inkılaba eşlik etmesi olmadan bu inkılap pekişemez ve zamanla daha güçlü hale gelemezdi. Bugün bu toprakların gençleri para pul, zorbalık ve sahtekarlık dolu şu dünyada direnişleri, cesaretleri ve canını feda etmekle ihlas, şehadet ve hoşgörü gibi dini değerleri ihya etmiştir. Nitekim bu inkılabı ve sevenlerini ve taraftarlarını Fetih Suresinin 29. ayetiyle anlatabiliriz. Allahu Teala bu ayette şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun Resulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
الإنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir.
Şimdi ise İslam İnkılabı'nın ikinci adımını idrak ediyoruz ve bu adım Hicri Şems'i 15. yüzyılın başlangıcına denk gelmiştir. Tüm karineler İslam dünyasını ve Müslümanları aydın bir gelecek beklediğine yöneliktir. Müslümanlar 15. yüzyılda bir başka büyük değişime şahit olacak ve İslam dini yeni bir parlayışı tecrübe edecektir. Nitekim İmam Hümeyni'nin buyurduğu üzere gelecek yüzyıl İslam'a aittir ve İslam dünyasının anahtar cephelerine birbirinin ardı sıra fethedecektir. Bugün ise İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi bundan İslam dünyasının medeniyet inşa eden çağ şeklinde söz ediyor. Ayetullah Hamine'ye göre medeniyet inşa etmek ancak Müslüman milletler bir araya geldiklerinde mümkün olur. Nitekim Müslüman alimlerin bu yöndeki çabaları da umut vericidir.
İslam inkılabının karşısında bulunan ufuk, beşeri hayatta İslam'ın önemli getirilerinden biri olan muhteşem medeniyeti geri dönüştür. İslam tarihin çeşitli evrelerinde birçok toprakları nüfuzu altına aldı ve beşeri medeniyetinin parlak halkalarından biri oldu. Bu medeniyet İslam dini tarafından kuruldu ve Kur'an-ı Kerim öğretileri ve Müslümanların emekleriyle büyüdü ve hızlı gelişmesiyle o dönemin dünyasında siyasi, iktisadi ve kültürel açılardan çok farklı olan yeni bir söylemin temelini attı. Nitekim güç, servet ve düşünce bakımlarından da seçkin bir konuma kavuştu. O dönemde İslam dünyasının sanatçıları, zanaatkarları, filozofları, coğrafya, kimya ve fizik bilginleri ve iş adamları, tarım, sanayi, denizcilik, felsefe, sosyoloji, tıp ve diğer bilim ve teknoloji alanların gelişmesinde takdire şayan rol ifa etti. Müslüman bilim adamları İslam'ın altın çağında nücum gibi bilimlerin temelini attı.
Tahran Radyosu.
Şimdi ise İslami nizamın iman gücü ve bilimsel hareketleri ve İslami ilimleri üretme gayretleriyle eski ihtişamını ihya etmek istiyor. İran İslam Cumhuriyeti hikmete dayalı bu kültürün yararlanan ülkelerden biridir. Bu topraklarda binlerce yıl öncesinden bu yana birçok bilgin ve düşünür yaşamıştır. Bu zengin kültür gelecekte bu ülkenin kültür ve sanat dayanağı ve yeni medeniyetin bileşenlerinden biri olacaktır. Yeni yüzyıla girerken İslam inkılabı çeşitli bilim ve teknoloji alanlarında yüzlerce araştırma projesine yürütmektedir. İslam İnkılabı, yeni İslami medeniyete, düşünceye en önemli temel ve etken olarak vurgu yapıyor. Nitekim bilimsel çaba ve bilim sınırlarını aşmak, İslami medeniyetin Yunan'a ışık tutan durumdur. Bilim, güç kazandırır ve bilim sahibi olan toplumu güçlü yapar. Bu yüzden bilim öğrenmek ve üretmek ve yaygınlaştırmak şarttır ve sırf tüketici olmakla yetinmemek gerekiyor.
Gözlemlere göre bugün İslam İnkılabı ikinci adımında uluslararası düzeyde ülkenin coğrafi sınırlarını aşmış ve stratejik iktidar ve derinliğine daha da yakınlaşmış ve zemini büyük İslam medeniyeti için hazır hale getirmiştir. Hicri Şemsi 15. yüzyılın bariz noktası ise diktatörler ve despot rejimlerin ne İran'da ve ne de başka ülkelerde geçmiş çağlarda olduğu gibi hüküm süremeyeceklerinden ibarettir. Bu inkılap 40 küsur yıllık ömrü boyunca düşmanların karşısına çıkardığı tüm engelleri aşmayı ve insani ve maddi imkanlarına dayanmak ve medeniyet inşa eden bileşenleri ve unsurları kullanmakla yeni İslami medeniyetin zeminini hazırlamayı başarmıştır. Ona göre İslam İnkılabı, İslam medeniyeti yeniden inşa etme sürecini var gücüyle sürdürecek ve insani ve ilahi bir medeniyet için gerekli olan kültürel zemini hazırlayacaktır.
Kuşkusuz bu önemli hadise gerçekleşir ve Müslüman milletler dünyaya yeni bir İslami medeniyet sunacak olursa, bu seçkin medeniyet batının maddi ve sapkın medeniyetine galip gelecek ve başka milletler büyük bir şevkle bu yeni medeniyeti benimseyecektir. Zira İslami medeniyet batının maddi medeniyetinden farklı olarak maneviyat, ahlak ve ahlaka iman temeline dayanır. Bu tür bir medeniyet kendi çıkarları uğruna başka milletlerin haklarını ve çıkarlarını göz ardı etmez ve bilimi insanlık dışı amaçların uğruna kullanmaz veya kendi tekirini almaz. Özetle İslami medeniyeti ve kültüre hakim olan ruh ilahi ve manevidir ve yolunu insanların ve toplumların inancına göre belirler.
Hiç şüphesiz İran İslam İnkılabı tarihi misyonu olan ve vaat edilen kurtarıcının zuhuru için zemin oluşturan yeni İslami medeniyeti inşa etme misyonuna devam edecektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tabiriyle kuşkusuz İslami medeniyet meydana ayak basabilir ve tarihin büyük medeniyetleri nasıl beşeri yaşamına ayak bastıysa ve bir bölgeyi fethederek onlara bereketlerini veya zararlarını verdiyse bu komplike ve uzun sürecek süreci izleyip o noktaya varacaktır. Kuşkusuz İslami medeniyet tam olarak İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur ettiği dönemde gerçekleşebilir. Zuhur döneminde dünyada hakiki İslam medeniyeti ve hakiki İslam dünyası oluşacaktır.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve şafakta 10 gün olarak anılan Gündere Yıldırım Dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın 11. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yeah.
Nura Giden Yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde Necm suresinin tefsiri bittikten sonra, şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir sonraki suresi olan Kamer suresinin tefsirine başlıyoruz. Ayın yarılması mucizesi bu surede anlatılır. Onun için bu ad almıştır. Sure Mekke'de inmiştir ve 55 ayettir. Surede müşrikler ve muhalifler uyarılıyorlar. Surede geçmiş kavimlerin ilahi peygamberlerin davetine karşı direnmeleri ve inat etmeleri yüzünden başlarına gelen azaptan söz edilerek İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme karşı inat etmekten el çekmeleri ve hak karşısında teslim olmaları isteniyor.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, illallah, la ilahe illallah, illallah, Muhammedun Resulullah.
Şimdi Kamer suresinin 1 ila 3. ayetlerine kulak veriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabatis sa'atu venşakkal kamer. Ve in yaraw ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun mustamir. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. Kamer suresinin ilk ayetleri İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük mucizelerinden birine işaret ediyor. Mekke müşrikleri İslam peygamberinin davetini kabul etmekten kaçmak için o hazretten asla yapamayacağı bir işi yapmasını istediler. Müşrikler Allah Resulüne şöyle dediler: eğer doğru söylüyorsan ve Allah'ın peygamberi isen bizim için ayı iki parçaya ayır. Mekke müşrikleri sihir ve büyünün yeryüzünde etkili olduğuna fakat göklerde etkili olmadığına inanıyordu. Ve eğer ay ikiye bölünseydi İslam peygamberin işi sihir ve büyü olmadığı anlaşılacaktı. Bu noktada İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan müşriklerin isteğini yerine getirmesini talep etti. Bunun üzerine bir gece ay hilali İslam peygamberinin işaretiyle ikiye bölündü ve Mekke halkı bunu gördükten sonra ay tekrar eski haline geri getirildi. Ancak Allah Resulü'nün böyle bir işi başarabileceğini asla ummayan muhalifler yine bunu bir nevi sihir ve büyü niteleyerek gerçekte ay ikiye bölünmediğini ve Allah Resulü'nün onların gözünü büyüleyerek ayın ikiye bölündüğünü zannetmelerine sebep olduğunu iddia ettiler. Oysa müşriklerin iddialarının aksine bu hadise gerçekten yaşanmıştı ve Şam ve Yemen kervanlarının yolcuları bu harikulade olaya şahit olmuştu. Hatta Hindistan'da halk ayın yarıldığına tanıklık etmişti. Kur'an-ı Kerim ise şöyle buyurmakta: bu tekziplerin kökü insanların hakka karşı teslim olmasını engelleyen ve kendi isteklerine göre hareket etmek isteyen nefsani heva ve hevesleridir. Ancak hakikat sonunda aşikar olur ve küfür ve şirkin kaderi çökmek ve helak olmaktan başka bir şey olmayacaktır. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz: kıyametin kopması yakın ve kesindir ve bu da kıyamet ve hesap gününden gafil olanlara ciddi bir uyarı sayılır. Son ilahi peygamberin biiseti dünyanın sonunun yaklaştığına dair işaretlerden biridir. İslam peygamberinin Kur'an-ı Kerim'den başka da mucizeleri vardır ki ayın ikiye bölünmesi bu mucizelerin en önemli olanlarından biri sayılır. İnatçı insanlar mucizeleri kendi gözleriyle görmelerine rağmen bunu sihir ve büyü niteleyerek peygamberi tekzip ederler. Nefsani heva ve hevesleri izlemek, muhalifler peygamberlerin hakkaniyetini benimsemekten kaçınmalarının önemli sebeplerinden biridir. Şimdi Kamer suresinin 4 ve 5. ayetlerini dinliyoruz.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرْ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرْ.
Andolsun onlara kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. Bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir? Bu ayetler önceki ayetlerin devamında şöyle buyurmakta: muhaliflerin peygamberlerin davetini reddetmesi bilinçsizlik yüzünden değildir. Bunlar isyan ettikleri için helak olan geçmiş kavimlerin kaderini bilmektedir. Bunlar önceki dinlerin izleyenlerinden de ölümden sonra kıyamet kopacağını, cennet ve cehennemin var olduğunu duymuştur. Ama yine de çirkin amellerinden el çekmezler. Kuşkusuz Allahu Teala ve peygamberlerin yapacağı iş, hücceti tamamlamaktır. Şöyle ki, hak ve hikmetli sözü insanlara ulaştırırlar. Gerçi birçokları bu uyarıları umursamaz ve onlara hiçbir faydası olmaz. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz: geçmişlerin tarihini okumak insana eski kavimlerin ve medeniyetlerin neden yok olduğu konusunda bilinçlendirerek küfür ve günaha sapmaktan vazgeçmekte yardımcı olabilir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları hikmet ve mantık temelinde dayanır ve herkesçe kolayca anlaşılabilir. Peygamberler görevlerini yerine getirerek hak sözü tebliğ eder ve böylece hücceti tamamlamış olur. Ancak bu süreçte kimseyi zorlamazlar ve insanlar kendi iradeleri ile hakkı benimsemeleri gerekir. Şimdi Kamer suresinin 6 ila 8. ayetlerine kulak veriyoruz.
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan, utançtan yere bakar bir halde kabirlerden çıkarlar. Davetçiye koşarlarken o esnada kafirler, bu çok çetin bir gündür derler.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Kafirlerin ve inkar edenlerin inatçılığı beyan edildikten sonra bu ayetler İslam peygamberine hitaben şöyle buyurmakta. Onları kendi haline bırak ve hak sözü benimseyecek başkalarını ara. Bunlar kıyamet günü uyanarak gerçekleri kendi gözleriyle görecektir. O günde Allah'ın emri üzerine ölüler bir bir yerden çıkar ve panik ve korku içinde sağa sola koşuşturur. Bunlar kıyamet gününün durumunu bilmezler ve duydukları her sesin peşinden koşarak bir haber almaya ve rahatlanmaya çalışır. Ancak ilerledikçe korkuları artar ve dünyada onlara anlatılan ama inkar ettikleri günün bugün olduğunu anlarlar. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Muhaliflere hüccet tamamlandıktan sonra onları kendi haline bırakmalıyız ki bizim onların iman etmelerine muhtaç olduğumuzu ve onlara bu yönde yalvaracağımızı zannetmesinler. Kıyamet sahneleri kafirler ve kötüler için korkunç, beklenmedik ve dehşet vericidir. Öyle ki bu gibi sahnelerle karşılaşacaklarını asla beklemezler. Maad fiziksel bir olaydır ve kıyamet gününde sadece ruhlar değil, cisimleri de topraktan çıkararak mahşur olurlar. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu edersiniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran çapında Yemellah günü 22 Behmen yürüyüşü düzenlenecek. Cumhurbaşkanı halkı 22 Behmen yürüyüşüne davet etti. İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldırımı gecesinde İslam İran'ın dört bir yanında eş zamanlı olarak tekbir sesleri yankılandı. İslam İnkılabı rehberi İslam İnkılabı'nın muazzam Zafer Yıldırımı münasebetiyle bazı mahkumların affı veya cezalarının hafifletilmesine onay verdi. İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldırımı'ndan dolayı onlarca ülkenin Dışişleri Bakanları İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yana tebrik mesajları gönderdi. Avrupa Trokya'sı İran ile görüşmeleri yararlı niteledi. Erdoğan'dan COVID-19 test sonuçlarına negatif çıktı.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 098 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 098 21 22 01 36 82 veya çift 098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.